Bu şeyi konuyu biraz ilerletelim ve aynı zamanda da o tarihin anlamı, yorum, görüş, ideolojik görüş, işte resmi görüşler vesaire bunların ötesine de geçmeye çalışalım. Çin tarihi şeydi, Asya tininin ya da despotik tinin en şey örneği, en tipik örneği. Yani Hindistan biraz daha karışık bir tarihsel kültürel biçim gösteriyor. Orada kast yapısı Vedalara bağlı ve Çin'de şey yok. Herhangi bir kutsal kitap görünmüyor öyle devlet yapısını belirleyen. Tanrısal bir imparatorun kendisi atı olarak görülüyor. Şimdi Hegel'den izleyelim. Yani Hegel'in yazdıkları belki birazcık daha şey olabilir, güncellenebilir. Yeterince şey var, kaynak var yazdıkları arasında, yeterince maden var aslında. Ama onlar
Kingsler var bizde.
görmüyor. Onlara geliyoruz şimdi. Bu imparatorluk aynı zamanda en eskisi ve en yenisidir. Yani Çin İmparatorluğu aslında eskimeyen bir şey. Eskimeyen bir şey her zaman yeni kalan bir şeydir. Ve bir bakıma tersi de doğru çünkü bir şey yenileşmiyorsa, değişmiyorsa, yenilenmiyorsa o aynı zamanda da eskidir. Yani düşünün bir Çin şeyi, kültürünün aşağı yukarı 3000-4000 yıllık şeyi bu, karakteri bu.
Ve bu anlamda zaman dışına gitmiş gibi oluyor. Bir anlamda.
Yani
İzzetli olarak.
Hegel şey diyordu, o sözü güzel bir sözdü. Alışkanlık ölümdür. Yani Çin bir alışkanlık tini aslında. Değişim tini değil. Şimdi Çin'in kendi içinde şeyler var. Küçük iç çarpışmalar var. Bazen merkezi otorite zayıflıyor ve daha periferde olan istenç odakları özellik kazanıyorlar. Bir tür feodalizm ortaya çıkıyor. Ve feodalizm kendi içinde şey demek, kavga demek, iç çatışmalar vesaire ve güçlü imparatorlar bunları yatıştırıyorlar. Genellikle bir kararlılık var. Çin'e bazen yukarıdan, kuzeyden Moğollar vesaire onlar saldırıda bulunuyorlar. Tatarlar. Ama onun dışında Çin değişmemeyi başarıyor. Alışkanlık. Yani Çin binlerce yıl aynı şeyi sürekli olarak aynı rutini yinelemeye programlanmış bir şey gibi, makine gibi. Orada Homo sapiens şeyini bulmuyor. Çıkış yolunu bulmuyor. Yani ne estetik olarak, ne etik olarak ve ne de
Yeni modern Çin'de değil mi görüyorsunuz?
Efendim?
Modern Çin'de.
Ona bakacağız. Yani orada şöyle bir
Hegel'e kadar, Hegel'in döneminde
Hegel'in döneminde de Çin bugünküne benzer bir etki altına yani Hegel o dönem Batı Çin'e girmiş durumda. Yani giriyor artık. Ve bugün hala Batı Çin'e giriyor. Henüz Çin üzerinde o esas
Batı'ya fena giriyor aslında.
her zaman fena. Yani o girişler maalesef değil. Bir kültürün dışarıdan değişmesi o kültürü parçalayan ve içeride yani kültürün değişmesi aslında kültürün ortadan kalkması demek, yok olması demek. Osmanlılar değiştiler. Türkiye Cumhuriyeti'ne değiştiler ama Osmanlı yok oldu. Yani bu yok oluş mecazi bir yok oluş değil. Gerçek anlamda bir yok oluş. İmparatorluk silindi gitti. Onunla birlikte bütün kültür gitti. Onun kadıları gitti, paşaları gitti. Bütün kültürel öğeleri, her şeyi, ruhu yani bedeni, her şeyi gitti. Ve Çin içinde olan şey aynı. Yani şu an Çin. Ama burada bir şey var. Batı'nın etkisi gibi görünmüyor. Daha iyi bir etki biçimi olanaklıymış ve onun karşısında Batı kötü değişim etmeliymiş gibi görünüyor. Çünkü dikkat ediyoruz, geri kültürler, ileri kültürlerden yani Doğu, Batı'dan alıyor. Almaması gereken şeyleri alıyor. McDonald's'ı alıyor önce. Ya da alıyor. Yani o kültürün kendisinin de problem olarak gördüğü faktörleri alıyor.
Kaygı söylediği gibi ahlaksızlığı alıyor.
Evet. Onun neden olduğuna dikkat et. Yani hem orada olguları iyi koymamız gerekiyor. Tabii şu an konusu değil bu. Yani O da gerçekten şey. Kendi başına özel bir konu. Yani şu an Batı'nın çünkü aslında bu özel de olmanın ötesinde zorunlu bir konu. Dünyanın yaşadığı süreç o. Yani şu an Afrika ve Asya ikisi. Yani bunlar daha önce dünya tarihinin dışında olan kültürler, kültürel alanlar. Bunlar dünya tarihine giriyorlar. Yani tarih olmaya başlıyorlar ve değişimleri başlıca Batı'nın etkisi altında oluyor. Ve bunun nasıl olduğu konusunda gazetecilerin haberlerinin ötesine geçen bir bilgimiz yok. Yani yine bunu Batılıların kendileri araştırıyorlar. Onun oradaki dönüşmeleri, değişimleri ve yani onların ille de yanlı olduklarını söyleyemeyiz ama o konuda yeterli bir öz bilinç yok şu anda. Yani ne oluyor dünyada? Çin'in değişimi nasıl? Çin'in değişimi gerçekten şey rahatsız edici. Yani bir tür yine klepto kapitalizm denen şey oluyor. Rusya'daki gibi. Çin'deki şeyde.
Rusya'dakinden farklı yani.
Çin Komünist Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda şey var. Kapitalist var.
Kopyalamaya çalışıyor sanki böyle.
Evet. Onlara daha aşamalı olarak adım gireceğiz ve Batı'nın etkisi, yani Batı'nın etkisi sadece Batı'nın kötülüğü tarafından belirlenmiyor. Doğu'nun kötülüğü tarafından da belirleniyor. Alamıyor. Yani Amerika'dan şeyi de alabilir ya da Batı'dan daha ılımlı, daha ulusal yanları da kopya edebilir. Ama gidip en kendi etik olarak yükselmediği için, estetik olarak yani örneğin şeyi alıyor, diyelim Haydn'ı, Beethoven'ı falan almak yerine gidip önce Michael Jackson'ı alıyor. Çin, Batı'dan. Şimdi Michael Jackson şey demiyoruz, alınmasın demiyoruz, diyemeyiz, dememiz anlamsız. Ama Çin tini Michael Jackson'a daha kolay ulaşıyor. Japonlar biraz daha eski onların şeyleri, etkileşimleri, Batı ile ilişkileri ve o yüzden Japonya'da örneğin Batı'nın iyi tarafları belki biraz daha köklü bir şekilde yerleşti ve ama orada da bir şey var, kopya faktörü var ve yani Japon klasik müzik çalışmaları şey vermiyor, hiçbir zaman Batı'daki tini göstermiyor. Yani mekanik kalıyorlar. 1000 tane öğrenciye ya da 10.000 öğrenciye birden keman öğretiyorlar falan ya da yüzlerce öğrenciye hep birlikte bale öğretiyorlar ya da buna benzer şeyler. Yani onların bir de özel olarak araştırılması gerekir.
Ama iyileri var, cam içinde iyileri var.
İyi bir şey.
Öyle demeyin, öyle o kadar değil. 10.000
kişi bale.
Öyle yapıyorlar tabii. Yani, ama şimdi dediğiniz gibi bunlar yani tarihçilik daha yeni başlayacak gibi görünüyor. Bu dünyanın şu andaki değişimi daha problemli, daha acil ve daha komplike. Yani şimdiye kadar insanın tarihine müdahale etme yetkisi ya da gücü yoktu ama şu an insan kendine daha fazla dönebilir, bakabilir ve değil mi? Yani ne yaptığını daha iyi anlayabilir. Biraz öyle görünüyor. Avrupalıların şu anda o Avrupa Birliği projeleri önemli ölçüde şey. Yani o da deneysel bir şey. İlk bir örneği o Amerika Birleşik Devletleri daha farklı bir model. Yani Avrupa'da denenen pek bir benzeri olmayan bir şey. O açıdan deneysel ve o şeyi de gösteriyor. Artık yani insanlığın kendi bilincini anlama noktasına çok yaklaştığını gösteriyor. Çünkü Hegel'in tarih felsefesine göre Avrupa Birliği'nin sonrasındaki adım Dünya Birliği. Tek anayasa. Avrupa Birliği 26 ülkeye var şu anda. Kabaca 30-35 ülkeden oluşacak ve bunların 30-35 anayasasının yerine tek bir anayasa gelecek. Hepsi kendi egemenliklerinden, o tiker egemenliklerinden vazgeçecekler. Bu egemen olmayacaklar anlamına gelmiyor, dikkat edin. Daha büyük bir egemenliğin sahibi olacaklar. Daha yüksek bir egemenliğe sahip olacaklar. Türkler, Almanlar vesaire. Yani bu bir şey değil.
Aynı kazanda kaynar mıyız hocam biz onlarla?
Evet. Şimdi o zaman buradan yine şeye dönüyoruz. Tarihin anlamı konusuna. Tarihin anlamı onun ereğine bağlı. Yazık değil mi ona? Nous evrenin özüdür ya da us dünyadadır sözleri bunlarla ilgili. Us'un dünyada olması, insanların ussal olmasından başka bir şey değil. Çünkü burada kastedilen dünya, tinsel dünya, coğrafi dünya değil. Tarih, tinin süreci, coğrafyanın ya da doğanın süreci değil. Doğa tarihi değil bu dediğimiz tarih. Tinin tarihi ve us dünyadadır demek insan ussal bir varlıktır. İnsanın kurduğu devletler ussaldır. Süreç bütününde ussaldır. Ve ereksel olarak da belirlenen bir süreçtir. O zaman anlamlıdır. Eğer tarih görüşlerden öteye geçmeyecek bir kaos olsa, yani tarihi bir kaos olsaydı belirsiz, o zaman gerçekten her yorum, her görüş eşit değerde olurdu ve onların arasında bir sıralama, hiyerarşi yapmanın anlamı olmazdı. Öyle değil mi? Yani eğer kaos olsaydı tinin süreci, yani anarşi, kaos, hak diye bir kavram, nesnellik taşıma, hak kavramının, yani evrensel insan hakları dediğimiz zaman bu kavram aslında bütün göreceliği çürüten bir şey. Çünkü burada tek anayasa anlatılıyor. Çinli için ya da Japon için ya da İsveçli için ayrı ayrı anayasalar, ayrı ayrı evrensel haklardan söz etmek anlamsız oluyor o zaman. Çünkü iki tarafta homo sapiens ve bunların şeyleri aynı, hakları eşit. Bir, sonsuz çünkü. Yani insan hakkının bir sınırı yoktu. Ve istencin istenç, bunlar istencin Japon'u ya da Çinlisi var mı? Var. Belirli Çinli istenci, belirli Japon istenci var. Ama bunlar şey değil, evrensel değil. Yani evrensel insan hakları dediğimiz zaman bu tikel istençlerin üzerine çıkıyoruz. Orada Japon istenciyle Çinli istenci ve İsveçli istenci eşitleniyor ve dolayısıyla bu tikelliklerini kaybediyorlar. Evrensel insan hakları düzeyinde şey yok. Bu evrensel insan hakları denen şey negatif bir varlık. Ne demek? Olmayan bir şey. Pozitif değil. Pozitif yasaları biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Pozitif yasalar. Var olan yasalar. Yani şu ya da bu yasa. Ama dünya pozitif yasalarla dolu şu anda. Bütün ülkelerin, kültürlerin yasaları var. Devletlerin yasaları var. Bunlar pozitif. Yani var olan yasalar. Ve bunlar değişiyorlar. Beğenmediyseniz daha iyisini yapıyorsunuz. Bunları kimler yapıyor? Artık yavaş yavaş halkların kendileri yapıyor. Yani daha önce imparatorların yaptıkları ya da yaptırdıkları yasalar yerine artık bu demokrasi denen şey dolayısıyla halklar, yani köylüler ve kentliler, bunlar yasa yapmaya başlıyorlar ve yasa yapmaya hazır olmadıkları ölçüde, devlet olmaya hazır olmadıkları ölçüde problemler yaşıyorlar. Bu işte şey, ağır problemler bunlar. Yani Latin Amerika son 70'lerde, 80'lerde gösterdi yani o sürecin kolay olmadığını, halkları yasa yapmaya bıraktığın zaman yasayı yapamıyorlar başlangıçta. Bu Türkiye'de de olan bu. Yani, ama orada şey, gelişmek için o sürece girmek gerekiyor ve evrensel anayasa ya da evrensel insan hakları dediğimiz şey, negatif varlık, pozitif varlıkların modeli oluyor. Evrensel insan hakları kavram olarak var değil mi? Ama realite olarak yok. O kavram 1945'te bulunmuş. Yani ve içi doldurulmaya başlandı. Şu anda içine bakarsanız bir sürü şey görüyorsunuz. Ama o içi henüz tam olarak doldurulmuş değil.
Aslında Magna Carta'yla başlamış bir şey değil.
Magna Carta'yla başlayan şey burada Hegel kendisi de gözlüyor. Magna Carta aslında şey, İngiliz devlet sisteminde bir dönüşümün başlangıcı, demokrasinin başlangıcı denebilir. O bile denemez işin doğrusu. Çünkü Magna Carta sadece aristokratların yetkilerini, politik yetkilerini, yasama yetkilerini belli bir ölçüde sınırlayan ve düzenleyen bir şey, belge. Orada şey yok, evrensel insan hakları
yani var. Başlangıç olarak hani şeyi dengelemek üzere, yani vatandaşlık haklarıyla aristokratların haklarını dengelemek başlayan bir...
Evet, başlangıç.
Başlangıç ama, diye verilir.
Doğru. Onu daha yakından yine inceleyeceğiz. Yani sadece birkaç sözde şey değil, geçer. Ama evrensel insan haklarına ona bakarsak Hammurabi yasaları da, bunlar da şey. Yani bütün tüze süreci, hukuk süreci süreç olarak şeye gidiyor. Bir süreçse, gelişme süreci ise o zaman bir ereğe doğru gidiyor. kendi standardına, modeline doğru gidiyor ve önemli olan o sürecin durdurulmaması, donmaması. Çin'de o donma oluyor. Hindistan'da o donma var. Yani Hindistan kas sistemi şeye izin vermez, evrensel insan hakları. Bu çok açık bir şey ama bu kadar açık şey insanlar tarafından görülmüyor. Kas sistemi insanlar en o hayvan altı bir şeyle düzeyde organize etme anlamına geliyor. Çünkü orada hayvanlar her kastın üstünde duruyor. Yani bu şaka değil, Hintler için gerçek. Ben sitede linkler verdim. Şu an bir Hint kentine giderseniz orada süper alışveriş merkezlerinde ineklerin dolaştığını görüyorsunuz. Yolda inekler şeyler, trafik kesiyorlar, çevresinden dönüp gitmek zorundasın. Bu Gandhi'nin söylediği şey, ne diyor? Hinduizmin temel sorunu cow protection diyor. Bütün, yani inek korumacılığı. Gandhi'nin 1945. O olan haklı. Yani
şey yapmadığı
konularda çok ilerledi. O konuda konuda çok aşırı bir abartma var. Ben şöyle bir şey duydum. Bunlar tabii ki doğrudan direkt yaşadığımız şeyler değil. Ama örneğin şeyde İsrail'de 6000 dolara yaptırılan bir program bilgisayar işi Hindistan'da 600 dolara yaptırılıyor.
Yaptırılır çünkü çalıştıkları ücretler çok düşük.
Makale falan yazdırıyorlar.
Evet.
Diye duyuyoruz.
Doğrudur. Onlara Türklerin gereği yok.
Aylık ücretleri 60
yok. Ama az önce söyledik. Yani şimdi bunlar nasıl doğruluğundan emin yani kolay kolay doğruluğundan emin olamayız bir takım dataların. 250 milyon Dalit olduğunu ve şu anda geçen sene benim internetten bulduğum şeylerde gördüğüm tablo şuydu. 50-55 milyon kadar köle çocuk var.
Evet.
Bu çocukların yaptıkları şey Hindistan'da şu anda bu tarihte olan bir şey değil. Babaların aldığı 50 rupi, 25 rupi falan yani 3-5 dolarlık paranın üzerine binen faizi ödemek için çocuklar köle olarak çalıştırılıyorlar.
Ve babalar fahişeli çocuklarını başlatıyor.
Evet.
Gelenek ve göreneklerinde olduğu için.
Borçlarını ödemek için.
Güney Antarktika'da şey gördüm, böyle araştırma merkezleri var Hindistan'da.
Yaparlar.
Bir grup içinden o...
Nükleer bomba yaptılar. Evet. Yani bunlar onu yapamazlar anlamına gelmiyor.
Ülkeye değdirmediğimiz alanlarda onlar konuşuyor.
Fakat genel sitede yazıyordu hocam.
Ama burada kast yok. Burada hiçbir insan hayvan altında görünmüyor. Hiçbir insan...
Şey diyebilir miyiz?
Üç kastlardakiler.
En güzel çiçekler
bataklıklar. O en güzel olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hindistan'da yapılan şeylerin. İnsan bataklıksa oradaki güzel çiçek nerede?
Birkaç tane yani. Nilüfer çıkıyor.
Biraz önce...
En güzel
değil mesela. Bahsediliyor ya, yani yapılan güzel şeylerden nükleer bombayı tabii ki bahsediyorum. Ama tıp alanında...
Onlar bence, şimdi gurur diye bir şey var ve Doğu geri ülke, geri kültür, o geriliğin utancını yaşıyor sürekli olarak ve onu kırmak için, ondan kurtulmak için böyle yani böyle mitolojiye dönen...
Hayır, oradaki üst kaslardakiler başarıyor bunu.
O sırada ben bunu kastetmeye çalışıyorum işte yani.
Dün akşam da biz tarafı
Yani Çinliler kağıdı bulmuşlar, Çinliler barutu bulmuşlar, Çinliler ipek böceğini bulmuşlar. Yani bunları yapıyorlar. Bunları yapmaları şey değil. O katı biçim içinde kalmalarıyla bağdaşabilen bir şey. Yani mesela kağıdı buluyorlar. Kağıt despotik bir Çin'de de bulunabilir. Ama kağıttan kitap yapmak ve onu milyonlara yaymak bu despotik kültürün yapamayacağı bir şey. Yapmayacağı bir şey. Çünkü orada bir özgürlük şeyi var, durumu var. Yani insan... Onlar gönüllü yaptılar. Heisenberg, Hitler'in zor... Evet, gelişti tabii yani.
Faşizm dönemlerinde bilimin çok ciddi anlamda geliştiğini görüyoruz. Ama tabii askeri nedenlerden dolayı...
Sovyetlerde de aynı şey oldu.
Sovyetlerde
Heykelde de aynı şeyler oldu. Yani,
yani panik durumu ve acil durum insanları yaratıcılar, çalışkanlar, buluşçular zorluyor. Bunlar çelişkili değil. Yani Hintlerin belli sektörlerde başarılar göstermeleri açıklanamayacak bir şey değil. Bu onların şeyini göstermiyor. Moral olarak yükseldiklerini, kas sistemini yendiklerini falan değil. Yani halk, buradaki halkın şeyini görüyorsunuz, gerilerini görüyorsunuz. Buradaki halk ineklere tapmayan bir halk. Ona rağmen o ne kadar boş inancı var. Yani başörtü bilmem birkaç önemsiz şey için neredeyse şey, şiddete başvuracaklar. Hindistan halkı şey, 2000-3000 yıl öncesinin şeyinde takılmış. Zaman momentinde takılmış. Onu yaşıyor hala. Yani burada görmüşsünüzdür. Ganj'a gidip hala yıkamıyorlar çünkü kutsal. Bir ırmak kutsal ve böyle bir ama bu insanlar şey yapabiliyorlar. Bilgisayar programı yapabiliyorlar ve kimyasal buluşlar yapabiliyorlar. Yani bir kısmı Batı'da yetiştiriliyor ve o zaten yaptıkları şeyler Batılıların yaptığı şeyler, bulduğu şeyler. Yani onları uyguluyorlar bir bakıma. Japonlar o konuda
dönüştürmüyor mu? Yani dün akşam da ben mesela Hindistan'ı seyrettim. Orada da bütün hepsi popüler kültüre meraklılar.
Nerede?
Yani
Hindistan mı?
Hintliler. Gençler tamamen popüler kültürü taklit ediyorlar. Yaşlılar da onları protesto ediyor. Çünkü değiştiklerini düşünüyorlar. Değişmelerini de istemiyorlar. Yani sizin de söylediğiniz o yaşlı kuşak onu temsil ediyor.
Eski kuşak. Tabii eski kuşak da değişebilir. Yani insanlar değişmez diye bir şey. Ama zor.
Zor değişecek. O inanç sistemi değişmeyince
evet.
Gelişme de olmayacak.
Evet. Değişmenin yaşı yok. Ama gençler şu an zaten şey değiller. Herhangi bir içerik taşımıyor bilinçleri. Yani 15 yaşındaki 15-20 yaş kuşağını düşünürseniz ya da 10-15, 10-17 yaş bu zaten şekillenmekte olan ve belirlenmekte yani biçimlenmekte olan bir şey dönem ve o
internet çok kolay etkiliyor bence. İnternet bütün dünyayı değiştirecek.
İnşallah değişecek.
Evet.
Kullanılırsa. Evet ama formatları insanların düşünce biçimi falan her şeyi değiştiren bir şey.
Yani. İnsanın özgür bırakıldığı zaman değişmesinin rasyonel olmaması olanaksız. Böyle diyebilir miyiz?
Tabii.
O yüzden yani internet ve özgürlük ve o mutlaka şey. Çocuklar orada tabii ki oyun oynayacaklar. Başka biçimlerde de kötüye kullanacaklar ama o bir aşama yani. Onun ötesine geçecekler. Doğal olarak geçiyorlar.
Doğruya yönlendirilmesi lazım.
Evet. Çocuk dediğimiz zaman bir de burada problem şey, yani çocuk henüz kendisi doğruyu ve iyiliği bilmediğini kabul ediyoruz. Evet, öyle aslında evet. Yani 10 yaşındaki, 12, 14, 15 yaşındaki çocuklar şey, büyüklerinin denetim altında olmak zorundalar. O onların bir yerde kayboluyor Hindistan'da falan. Çünkü büyükler eski kuşağa, eski kültüre aitler. Yani o yüzden ama dereceli olarak şey, o denetim zayıflıyor ve oralarda da değişim onları çözümleyeceğiz. Yani şey, şu an hazır formüller yok. Japonya gördük yani Japonya'da teknolojik değişimin nasıl bir kültürü nereden nereye getirebildiğini gördük. Ve Batı anayasa bölümünü okursanız şeyde orada Japonya'daki değişim tabii ki eskiye gidiyor. Yani 100-150 yıllık bir şeyi var, geçmişi var ama esas da Japon modern. Şu andaki Japonya'nın mimarı MacArthur. O uçak gemisine ya da gemiye Japon bürokratları çağırıp onların önüne Japon anayasasını koyup haydi şunu imzalayın deyip onların itirazlarına karşı o imzayı attıran kişi yani modern Japon anayasasını yapan kişi şey General MacArthur. O anayasa onların şeylerinin davranışlarının sınırlarını haklarının alan, örneğin kadın ve erkek eşitliğini getiriyor o anayasa ilk kez Japonya'da. Japonlar ona direniyorlar. Yani savaştan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan şey bu. Ama bu general şey yapıyor. Onlara şey yapmıyor, izin vermiyor. İmzalayacaksınız diyor. Kadın ve erkek eşittir. Japonlar bunu uyguladılar mı? Dışsal olarak uyguladılar. İçsel olarak eşit görüyorlar mı? Pek henüz orada
değilmiş yani.
Evet, yani o eşlik içeriden o değişim içeride olmuş gibi görünmüyor. İşte dış değişimin belki de problemi bu. Yani görünüşte şey yapıyorlar, sizin koşulların, yeni koşullara kendilerini uyarlıyorlar ama içeride değişmiyorlar. Japonya hala şey gibi görünüyor, doğu kültürü gibi. Yani değil mi? Boyun eğiyorlar, başı eğiyorlar, otorite var. Bireysellik yeterince şey değil, tanınmış değil, tanınmıyor. O da onları doğuya benzetiyor. Ya da belki de bunlar şeydir. Bu söylediğim şeyler sadece kriter olarak ya da yani biçim formal şeyler olarak alıyoruz. Çünkü bunların realitedeki durumların ne olduğunu yani tahminen çıkaramayız ve Japonlar içsel olarak da özgürler mi?
Ben şimdi şey özgürlük meselesinde şöyle şey yapıyorum. Şimdi teknolojik olarak bir şeyler yapmak mümkün de özgür insanlar ancak felsefi yorumlar vesaireler falan şey yapar. Japonya'nın, Hindistan'ın, Çin'in ne kadar felsefecisi var veya ne kadar yorumcusu var? Ben duyduğum şeyler falan fevkalade az yani. Fukuyama.
Var ama Japonya'nın...
Dinleri en azından çok şey değil. Tutucu bir din değil.
Shinto din.
Teknolojik gelişme.
Evet.
Evet,
yani
evren hakkında, dünya,
şey.
Yeryüzü hakkında yorum
yapmaya,
yapmıyorlar.
Evet. Japonya, Çin'le giderken, Çin'i incelerken Japonya'ya bir parça daha girmeye çalışıyoruz. Şimdi zamanımız var da artık Çin'e girelim. Tarihin Çin İmparatorluğu ile başlaması gerekir diyor Hegel. Şimdi bu sorgulanabilir. Niye Çin'le başlaması gerekir? En eskisi diyor. Aslında bu da şey, sorgulamıştık biz. En eskisi şeye de gidiyor. Mezopotamya'ya ve Mısır'a gidiyor. Yani Mısır ve Mezopotamya Çin'den daha eski gibi görünüyor. Ama Çin kültürünün şeyi var. Bu Çin'in birleşmesini önceleyen bir dönemi var. Çin'in birleşmesini biliyoruz değil mi? Qin dönemi. Bu şeyin, filmin yapıldığı dönem. Yani Hiro'nun şeyi. Hiro oradaki Qin Çin'i birleştiren imparator ve ondan sonra artık bir Çin devletinden, Çin imparatorluğundan söz edebiliyoruz. Daha önceki aşama şey değil. Çin imparatorluğu değil. Şöyle diyor. Çok erken zamanlarda Çin'in onu bugün içinde bulduğumuz duruma gelişmiş olduğunu görürüz. Yani 2000 yıl önce ya da 2500 yıl önce Çin aşağı yukarı Hegel'in zaman 18. 19. yüzyıl ki durumunu koruyor. Şey, yani aynı, orada bir değişim olmamış. Çünkü nesnel varlık ve ondaki öznel devrim arasındaki karşılık henüz eksik olduğu için her başkalaşabilirlik dışlanır ve bitimsel olarak ortaya çıkan bir yineleme tarihsel dediğimiz şeyin yerini alır. Şimdi bu anlaşılmıyor değil mi bu cümle? Anlaşılmıyor ama bunun anlamı şu, Çin'de öznel özgürlük yoktur. Böyle desin daha kolay anlaşılabilir. Bu da yeterli değil. Çin'de duyunç özgürlüğü yoktur. Dolayısıyla istenç özgürlüğü de yoktur. Dolayısıyla birey kendisi olarak hiçbir zaman kendisi olarak davranamaz. Her zaman o toplumsal normların içinde davranmak zorunda. Onları çiğnemeden onlara göre davranmak zorunda. Yani bir Çinli hiçbir zaman etik olarak, bilimsel olarak yaratıcı olamaz. Yeni bir şey yapamaz. Yenilik getiremez. Aynı kalıbı uygulamaksa.
Geçmişten.
Ama şimdi geçmişin direnişi var. Yani şimdi o direniş kendini, o rezistans kendini gösteriyor. Direnç diyelim ona yani.
Şimdi şu an doğan burada falan aynı şey
içeride. Ne?
Yani bizim toplumumuzda.
Burada.
Doğanın,
doğuda,
doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, doğuda, do dışında.
Yaşamadı mı? Onlar zaten doğuracaktı. Üniversiteleri var ama hikayede yani.
O bizim şeyimiz. Niye yapmıyoruz diye sormamız gereken bir şey. Yani bizim de üniversiteler şey, insanları uyarmıyor, heyecanlandırmıyor ya da aktive etmiyor, canlandırmıyor. Yani
öyle bir sanayi toplumu eleman yetiştiriyor.
Töreler falan hakkında diziler yapılıyor. Evet. Evet. Konularında kadar yani orada da tam bir feodal yapı var. Onun kuralları
geçerli.
Hayır
hayır şeyde
Anadolu'daki
yapıdan. Anadolu'da Türkiye'de yani,
şey
yok. Güney Asya'da yok.
O
bir kültür var. Hayır, kütlerde var. Toprak
Asya. Güneydoğu.
Güneydoğu.
Yok.
Güneydoğu.
Yok yani.
Yani aşiretler, ama orada da çok yani. Yani delikanlı nasıl davranacak, genç nasıl davranacak, baba nasıl davranacak, anne nasıl davranacak. Yani hiç kimse o rollerin dışında, mesela çocuğunu öldüreceksin dediği zaman, baba hayır dediği zaman toplumundan dışarı. Yani aşağı yukarı burada söylenen, hani belirlenmiş roller ve kurallar ve insanların bunun içinde davranması şeyi, olgusu bizim de Güneydoğu Anadolu'da aynı devam ediyor gibi geliyor bana.
Evet. İşte bölüm. Tamam.
Ama Türk köylerinde, yani Türkler daha önce olarak Türk köylerinde aşiretler var. Aşiretler de şey, aşiretler daha şeyler.
Türklerde aşiret sistemi var.
Geleneksel bir yapı, yani katılık var ama şeye açıklar, eğitime ve onlar modernleşmeye açıklar. Çünkü aşiret şey değil, feodal bir kavram değil. Aşiret kabile demek. Kabile. Orada bir şey var. Yani
akrabalık ilişkisi var.
Akrabalık ilişkisi var. Feodal ilişki yok.
Yok. Nasıl bir modernliğe açıklık?
Bunu kim yapıyor? Bunu
Kürtler var.
Kürtlerde var. O daha eğitim sistemi.
Kürtlerde var yani. İşte ödevi okuyoruz mesela çocuğunun yine hala. Mutluluk filmi değişlendi. Bizim bazı dizilerden değişlendi.
Bu eğitimsizlikten gelen bir şey. Binlerce yıllık eğitimsizlik ve şu anda o kültür şey, kendini yok olma durumunda görüyor. Yok oluyor. O baba ya da abi kızının şeyini görüyor. Artık o gelenekten çıktığını görüyor ve yok ediyor. Yani kültür kendini koruyacak.
Her kültür da dayanıyor.
Bunu şey yapabiliriz. Kavram olarak kullanabiliriz. Her kültürün bir momentumu var. Yani derinlemeye, yani süre durumu bir bakıma.
Evet, süre
işte. Kendini sakınmak istiyor her kültür.
Ama yani o kültür bizim içimizde de dünç özgürlüğünü ortadan kaldırmış.
Dünç özgürlüğünü bilmiyor ki. Tanımıyor. Yani hiç kazanmamış. Orada hiçbir zaman birey olmuş. Zaten, kabile tiğnine dışına çıkan...
Zaten biz gibi çıkıyor. Ben şunu anlamıyorum. Yani sırf Güneydoğu Anadolu'da değil, bu tür aileler geliyorlar. İstanbul'da yaşıyorlar. Hatta bırakın İstanbul'da yaşamayı. Gidiyor mesela İsviçre'ye gitmiş, işte Almanya'ya gitmiş.
Kabileye bağlı kalıyor.
Hala hiçbir şeyi değiştiremiyor ve bu direnç benim mantığımı bir türlü algılayamıyorum. Yani nasıl olabilir, nasıl bu kadar kapalı olabilir,
Tecid
bu kadar
edilmekten korkuyor.
O bir şey meselesi, yani zaman meselesi. Bir kuşağın, iki kuşağın, üç kuşağın mı gerektiğini
şimdi
yani.
De mesela Almanya'da üçüncü
kuşak
falan
evet.
Farklı.
Yine de şey, tam asimile olamamış, tam asimile olamamışlar Almanlar için.
Hala okumadık.
Şimdi bütün tabloya baktığınız zaman tabii tek tük örnekler şey değil, yeterli değil. Ama orada da bir şey var, asimilasyon problemi var. Yani Almanların da o konuda eksik hataları olur. Çünkü tabii. O insanların entegre olmaları
onlar lazım. Onlar
engel olmalı. Almanların
amacı uzun vadede onları asimile etmek, kendilerine benzetmek. Yani Almanlaştırmak. Bu şeyler, onlar sadece Türkler için, bu sorun sadece Türkler için değil, Doğu Almanlar için de. Doğu Almanları ilgilendiren, Doğu Almanlar da Almanlar için bir tür şey, asimilasyon sorunu yaratıyorlar. Çünkü onlar da uzunca bir süre, 50 yıl kadar 35 yıl, 40 yıl kadar şeyde kaldılar. Yani eski kültür altında yaşadılar ve onlar da farklılaştılar.
Yani şunun için açtık tabii bu konuyu. Yani bu sadece Çin için geçerli olan bir
şey değil, aynı zamanda diğer tek bir toplumda da aşağı yukarı.
Dünyanın %90'ı.
İşte çok veya az, yani kanunları da farklı olsa, kültürel değişim yapmak için uğraşmış bile olsa, hala bu tür şeyleri içinde barındıran pek çok toplum var.
Bütün dünya toplumları şu anda mühendis içinde veren, yani Avrupa'nın kendisi, Avrupa'da en ileri ülke İsveç. Pek çok sistem ölçüte göre en ileride olan İsveç. Ama örneğin İsveç'te kadın ücretleri erkek ücretlerinden %20 daha düşük.
Evet. Ve benim bir İsveçli arkadaşım vardı. Yani aşağı yukarı kadın erkek şeyi bakımından, hani eşitliği bakımından yeni nesilde bir parça daha geliştiğini söylüyorlar. Ve 40 yaş üzeri insanlarda müthiş bir boşanma trendinin olduğunu, çünkü bu çatışmaların daha yeni yeni çok açığa çıktığını falan ifade ediyorlar.
Tabii,
yani var. Çok şey bir baskılı bir şey yapısı, muhafazakar bir yapı oldu. Yani söylenenin de dışında.
Amerika şimdi eşit evrede geçti Obama'dan sonra.
Geçti mi?
Tabii. 2 gün önce geçti.
Evet. Yeni yasa çıkardı.
Yasa çıkardı.
Tabii yani eşit işe eşit ücretin verilmesi gerekir cinsiyete bakmadan ama İsveç bile buna başaramıyor. Yani %20 fark büyük bir fark aslında kadın erkek. Aynı işi yapıyor kadın erkek ve kadın aldı.
Nasıl aç veriliyorlar?
Bizde yok. Bizde yoktur böyle bir şey.
Ha bizde hiç öyle problem yok. Aynı meslek gibi.
Yani eşit
ücret alın.
Biz daha özgürüz o zaman.
Bazı konularda öyle. Tabii yani biz, Türkiye ve Ruslarda da aynı şey vardı. Kadın konular. Emeğini daha şey olarak kullanıyorlardı. Belli sektörlerde. Örneğin tıpta Ruslar kadın ama emeğini
en azından bizde devlet şeyinde çalışmasında şimdi, her şey eşit.
Ruslarda kadınlar sıvacılık da yapıyor. Şeycilik de, kaynakçılık da yapıyor.
Evet. Aynı kötü. Burada şey önemli olan o plastik yapıyı kazanabilmiş olmak, yani plastik olmak daha doğrusu ve Asya ülkeleri, Asya devletleri arasında o plastiklik hiçbirinde yoktu Türkiye dışında, hiçbirinde. Yani Türkiye başından...
Kanunlar düzeyinde sağladık, yani alt kademeye indirmekte belki yavaş yavaş
yapıyoruz. Yavaş. Evet, genel olarak düşünürsek yavaş. Yani çünkü halk bir statiko içinde duruyor Türkiye'de. Osmanlı reayası denen şey, o eğitilmemiş, kendini eğitmemiş. Ve onun yukarıdan eğitilmesi gerekti Türkiye'de. Yani protestan ülkelerde öyle olmadı. Oralarda reformasyon o eğitimin tabana inmesini sağladı. Reformasyon dini kendi ana dilinde öğrenme gibi bir yan da taşıyor biliyorsunuz. Yani ona geleceğiz yine epey ileride ama Türkiye'nin problemi şey oldu. Yukarıdan eğitimin yani halkın kendisi eğitilmek istemiyor. Yani o statiko çok o kültür şey çok katı bir kültür. İşte Almanya'da bile direniyor, yani değişmiyor.
Şöyle de bir durum var sanki. Yukarıdan aşağı doğru inen bu tür şeyler şu dönemde bir parça hani alt kültür üst tarafa doğru bir baskı yapıp biraz
kendine
şu anki Türkiye'nin durumunda böyle çığ çalmak.
Anladım. Şey var. Yani şu an alt üstü
yani çünkü oradaki değerler bir parça daha geniş.
Alt üstü çıktı. Alt üstü belirliyor şu an.
Alt üstü çıktı.
Yani.
Tabii.
Çünkü o yıllar yılı olan birikimlerini bir fırsat seçince
yukarıya çekmek. Tabii ki. Politik bir istenç olarak yansıtıyorlar. Yani diyorlar ki sen de türban takacaksın. Sen falan. Yani
Ama bir gelişme mi gösteriyor bu şekilde? Yok.
Hayır, değil ki. O şeye yansıyor, bu halkın istenci. Bunun açıklaması şu, yani demokrasi popüler istençin devleti olduğu için popüler istenç neyse onu politik olarak şey yapıyor, yansıtıyor. Yani erdemsiz bir halkın devleti de erdemsiz oluyor. Bu yüzden şey var, Montesquieu'nun sözü çok önemli. Demokrasi erdemli erdem rejimidir. Ya da erdemli insanların, erdemli halkların devletidir. Yani demokrasi, Hindistan'da şu anda demokrasi var. Şey olarak, yasal olarak, anayasal olarak en azından Hindistan demokratik bir ülke ama demokrasi erdemli insanları gerektirirken Hindistan'da kasta bağlı, kastlara ait olan insanlar var. Kast, erdemsizlik. Açıkça erdemsiz. Yani bir insanı doğal doğuşundan ötürü kendinden aşağı ya da kendinden yukarı görmek erdemle hiçbir şekilde bağdaşmaz.
Peki,
ve demokrasi işte
böyle Martin Luther King bir adam çıkıp böyle işte hani siyahların haklarını savunan bilmem ne insanlar çıkıyor Amerika'da. İşte şu, hiç mi Hindistan'da böyle isyan eden kast sistemi
öyle bir girişim var galiba internette var.
Değiştirmek isteyen, bunu etrafını yayan insanlar çıkmıyor yani.
Sitede var da öyle bir girişim, bir profesörün var.
Ne yapardınız? Hintli olsaydınız ne yapardınız? Yani
ama şöyle bir şey var, Hindistan'da...
Ben bir iki bir şey yapamadım.
Yani kanunlar halktan çok ilerdi.
Bugün Türkiye'de ne yapabiliyorsanız orada da onu bakalım.
Yani o Chase beğenilmeyen kadınların yakılmaması için kanunlar var.
Hala yani yakıyorlar kadınları.
Ama halk diyor ki ben yakarım diyor.
Yakarım diyor. Yani Martin Luther...
Ben karımı söylüyorum diyor burada.
Yasalar o kadar güçlü Hindistan'da fakat halk uygulamıyor. Ya da babanın kızını fahişe
başlamış diye sanırım. Amerika'da zenciler ezilmişliğe isyan edip bir... çıkarabildiler. Yani Hindistan'da evet. Böyle bir şeyi...
Daha o durumda değil.
Olgunluğa oluşamıyor.
Yani Hintli, bilmiyoruz şimdi bu şu anki durumu ya Martin Luther yok Hindistan'da ya da Martin Luther King de yok. Yani onları kast sisteminden... Bakın Gandhi, yani Indira Gandhi'nin babası olan asıl Gandhi, onun sözleri Wikipedia'da var ve görebilirsiniz. Yani bütün problemi inekler şey değil. Kast sistemine ait olan insanlar değiller. O İngilizlerden kurtulmak istiyorlar. Çünkü tamam o haklı yani İngilizlerin orada gelip bugün Amerika'nın Irak'ta yaptığı gibi onlara efendilik yapması şey değil. Doğru değil ama İngilizler oraya girdikleri zaman şeyi yasaklamışlar. Sati geleneğini yani kadınların kendilerini yakmaları. İslam kuzeyde Babür İmparatorluğu Hindistan'a girdiği zaman onlar da aynı şeyi yapıyorlar. Onlar da yasaklıyorlar Hintlerin bir takım pratiklerini. Ama Gandhi şey yapıyor. Şimdi Hindistan'ın sömürge diye düşünürsek İngiltere'nin o sömürgeden sömürgelikten kurtulması için bir halk savaşı vermesi gerekir ya da bir halk desteği gerekir. O desteği almak için kendisinin şey olması gerekir. O kültüre ait olması gerekir. Yani belki de rol yapıyordu. Ama yapmıyordu. Bence yapmıyordu. Yani o tam bir meselesi. Gandhi Hindu'ydu ve ikinci kasta ait. Birinci kasta değil. Brahman değil Gandhi. Indira Gandhi Brahman. Birinci kasta ait. Ve bu insanlar şeyler Martin Luther'le ya da Martin Luther King. Bu Amerika'daki şeyi verdik değil mi? Zenci şeyine. Tamam. Ya onlarla uzaktan yakınların ilgisi yok Martin şeylerin, Gandhi'lerin.
Çok dinsel gibi gözüküyor. Orada Amerika'daki yapı çok
pasifist.
Yani beyazlarla siyahların çatışması onların öyle evet. Bir baskın şeyi.
Çatışma yok onlarda. Çatışma.
Çatışma yok. Şey, yani
antaçapasılar çatışmıyorlar. Ya da antaçapasıları savunacak bir başka şey yok. Mesela Amerika'da iç savaş olduğu zaman zenciler kuzeydeki beyazlar tarafından onların hakları savunuyorlar. Yani kuzeydeki esas protestan Amerika'da bu şey diyorlar, yani insanlığa aykırı, insan haklarına aykırı, dine aykırı insanın köleleştirilmesi. O yüzden zenciler kendilerini savunan bir şey buldular. Yani Amerikan iç savaşı şey değildi.
Zenci beyazı karşı çıkması değildi.
Değildi. Yani onunla orada esas Amerikan iç savaşı kuzeyin istencinin kabul edilmesi savaşıydı ve onun içine birlik de giriyordu. Onun için görevin kaldırılması da giriyordu.
Yani, aynı düşüncede olan beyazların da olduğu.
Evet, yani kuzey, güneyle denizde özgürleştirmek, savaş demek doğru değil. Öyle bir faktör var. Ama esaslı şeydi, kuzey Amerika Birleşik Devletleri'ni tek parça istiyordu. Güney kopmuştu. Federasyon, ayrı bir, konfedere bir devlet kurdular kendi aralarında, daha gevşek. Ama kuzeyden ayrı ve kuzey o bölünmeyi önlemek için güneyi yenmek zorunda kaldı ve 500 bin insan öldürdüler. 30 milyon da Amerikan nüfusu o zaman. Köleler o kuzeyin anayasa ilkesinin içinde kölelere yer yoktu zaten. Köleliği istemiyorlardı.
Onun için olabilir de dincilerin içerisinde durumu fark edip
tabii.
Bunu açığa çıkaran insanlar vardı diyorum. Yani şimdi Hindistan'ın şeyin ben, içinde de
kim yani var? Durumu yani hiçbir Hintli şey yok mu? Kas sistemine karşı.
Karşı çıkan bir Hintli.
Anayasa ne diyor biliyor musunuz? Anayasa şey diyor, kaslar arasında eşitsizlik olmayacaktır diyor. Anayasa...
Kaslar eşitsizlik.
kasları, evet bütün kaslar eşittir gibi bir şey demek istiyor ama kasları tanıyor. Kas eşitsizlik demek zaten. Yani Hindistan'ın kendi anayasasında bir şey yok. Evet, bir akıllı bir anayasa görmüyor. Yani kasları tanıyor, kasları tanırsa bir anayasa. Belki de çare veriyor. Yani öyle bir anda o kas sistemini kaldırıp bütün kültür homojen bir yurttaş kültürüne ya da bir yurttaş toplumunun anlamı burada görünüyor değil mi? Yani Hindistan'da kasların olduğu bir şeyde
yurttaş olamazsın.
Yani. Olamazsın. Oradakiler formal lafta yurttaş. Yani girip hepsi oy kullanabilir, yasa karşısında eşit. Ama
yani enteresan olan tarafı, bütün kültürün eserleri eminim onların lisanlarına çevriliyor. Yani bugün dünyada gelişmiş olan felsefi ve mantık düzeyindeki bütün gelişmişlik şeyleri eminim orada bu kadar da zeki, çalışkan, evet. İşte teknoloji geliştiren, dışarıya açık bir sürü insan var. Bunlar mutlaka okunuyor, tartışılıyor bir yerlerde ama topluma yansımaması ilginç bir durum. Onların
çok
yani
Çok güzel.
Yani halk asıl, Amerika'da ya da Almanya'da ya da Avrupa'da yani Martin Luther'ler çıktığı zaman, reformasyon başladığı zaman orada onun şeyi vardı, insan temeli vardı. Yani Martin Luther prensler tarafından desteklendi, korundu, kollandı ve o yüzden şey yani Protestanlık bir kişinin şeyi değil, başarısı değildi. Ama Hindistan, Hindistan'da henüz şey yok gibi görünüyor. Yani o öyle bir değişimi destekleyecek bir kitle yok gibi görünüyor. Yani o da ayrı bir çözümlere karşı.
Fakat buna karşı globalleşmeye karşı ulusal bir duruşları var. Mesela bizim burjuvazimiz ulusal bir duruş sergileyemiyor. Yani erime yok olma şeyinde. Onlar kendilerini koruyabiliyor mu?
Onlar yanlış yapıyorlar işte o yüzden. Çünkü kendilerini korumak demek, değişmek, değişmemek demek.
Ama ekonomilerini koruyorlar.
Çin, o da çok etkili olmuyor gibi görünüyor. Çünkü Çin, Hindistan ve Çin ekonomisini karşılaştıran rakamlar var. Yabancı sermaye denen şey Hindistan'a gitmiyor, Çin'e gidiyor. Yani Çin'e, Hindistan'ın ekonomisi çok çok daha geri Çin'e göre. Yabancı sermayenin gitmesi, sömürünün gelmesi anlamına geliyor ama Çin'de, Hindistan'da, Türkiye'de hepsi ama Avrupa'nın kendisi de Rusya'ya dahil olmak üzere hepsi sermaye gelsin diye bekliyorlar. Çünkü sermaye şey demek, ihracat demek, istihdam demek, yani işe alma demek vesaire. Böyle bir şey var. Çin daha dinamik, daha kolay değişebiliyor şeye göre, Hindistan'a göre. Öyle görünüyor.
Öyle tabii canım. Mao
Hindistan çürüyor yani.
Mao her şeyi değiştirdi adamı. Yıktı, yeni baştan yaptırıyor ki.
Başka bir irade koydu yalnız tabii ki o şeyin.
Nerede?
Hindistan'da.
İsteç koydu.
Ben ders sanayine derin geliyorum.
Ya adam her şeyi yıktı yani.
Onu Batılılar kuruyordur. Emin ol. Batı'da yetiştirilen elemanlar kuruyorlar. Yani tabii ki. Batı orada Hindistan'daki modernleşme şu anda Çin'de de öyle. Yani hepsi...
Ben yapabilirim fikri var işte. Bizde ben yapabilirim fikri ölmüş. Orada var.
Bizde onu canlandırmamız gerekiyor. Yani burada tabii burada insanlar... Yani Türkiye'nin bilimsel olarak geride kalması çok şey. Kabul edilecek bir şey değil. Ama...